Ayrım 31.
Sayfa 528. Yahya'nın annesi onu nerede gördü de karnındaki çocuğun secde ettiğini ona söyledi. Ufukların ötelerinde bütün yeryüzünde olup biten işleri ancak Hak'tan ilham alanlar bilir, görür. Yahya'nın annesi görünüşte uzakta bile olsa Meryem'in yanına gelebilir, onun gözüne görünebilir. Beden kafes kesilir, göz göz olur, her taraftan bir pencere açılırsa, gözleri kapalı bile olsa o kişi dostu görür. Ey zavallı kişi, Hazreti Meryem'in baş gözü ile de can gözü ile de görmediğini düşün. Bundan ne çıkar? Sen bunun mana yönünü düşün. Kıssadan hisse al. Kardeşim, hikaye ölçüye benzer, mana da içindeki tanedir. Akıllı kişi mana tanesini alır, alınıp götürülse bile ölçüye bakmaz. Her ne kadar aralarında bir söz yoksa da sen gül ile bülbülün arasında geçenlere kulak ver. Bunlar için yazılan şiirleri oku. Aziz dost, mum ile pervanenin başından geçenleri, uydurulan hikayeleri dinle de sen söylenenlerin ötesine geç, manasını anla. Aslında bunlar arasında bir söz yok, macera yok ama sözün sırrı var, manası var. Sen kendine gel de yükseklerde uç, mana yönüne var, baykuş gibi aşağılarda uçma. Meyvesinden yiyenin ölmeyeceği bir ağacı arayış. Bir bilgin masal olarak dedi ki, Hindistan'da bir ağaç vardır. Kim o ağacın meyvesinden yerse ne ihtiyarlar ne de ölür. Bir padişah bu sözü sadık bir dostundan işitti. O ağaca, meyvesine aşık oldu. Divan adamlarından bilgili birisini o ağacı bulmak ve meyvesinden getirmek için Hindistan'a gönderdi. Adam o ağacı bulmak için Hindistan'da ve çevresinde yıllarca dolaştı durdu. Bu istenen şeyi elde etmek için şehir şehir gezdi, ne ada ne dağ ne de ova bıraktı. O ağacı kime sordu ise, sorulan kimse onun sakalına güldü. Böyle bir ağacı arayan delidir dedi. Çok kimse de şaka ederek onun ensesine vurdular da, sen şu dünya dertlerinden kurtulmuş, muradına ermiş, saf bir kişisin dediler. Senin gibi gönlü temiz, saf bir kişinin bu araştırması boş olur mu, laf olsun diye hiç arar mısın? Bu şekilde onunla alay etmeleri, eğlenmeleri de ona başka bir tokat oluyordu. Bu manevi tokat onu maddi tokattan daha çok sarsıyordu. Alay ederek onu övüyorlar, ey aziz varlık diyorlardı. Filan yerde çok ulu bir ağaç vardır. O ormanda yemyeşil, pek güce yaygın, her dalı kalın bir ağaç vardır. Padişahın adamı herkesten bir çeşit haber duyuyor ve o ağacı bulmak için çok gayret sarf ediyordu. Adam Hindistan'da yıllarca dolaştı. Padişah da ona mallar, paralar gönderiyordu. O gurbet diyarında birçok yorgunluklara katlandı. Nihayet bıktı, usandı ve ağacı aramaktan aciz kaldı. Çünkü ona aradığından hiçbir iz görünmedi. Boş bir haber peşinde koştu durdu. Böylece onun ümit ipliği koptu ve aradığını artık aramaz oldu. Geriye dönmeye, padişahın yanına varmaya karar verdi. Hem ağlıyor, gözyaşı döküyor, hem de durmadan yol alıyordu. Padişahın adamının ümitsizliğe düşüp memleketine dönerken yolda konakladığı yerde kerem sahibi kutupluğa ermiş bir şeyh vardı. Garip adam ümitsiz bir halde, ben o kutbun huzuruna gideyim. Onu ziyaret ettikten sonra yine yola düşerim dedi. Belki onun duası benim yoldaşım olur, çünkü gönlümün arzu ettiği şeyden ümidi kestim. Gözü yaşlı olarak şeyhin huzuruna vardı. Bulut gibi gözyaşı yağdırıyordu. Şeyhim dedi, acımanın ve esirgemenin tam zamanı, ümitsizim, lütfetmenin, iyilik etmenin vakti bu saattir. Şeyh, açık söyle dedi, ne derdin var, bu ümitsizlik nedendir, istediğin neydi, ne yapmak istiyordun, neye yüz tutmuştun? Padişahlar padişahı, bir ağaç bulmak için beni seçti, dedi. Dünyada eşi pek zor bulunur bir ağaç varmış, onun meyvesinde ağabey hayat gizliymiş. O ağacı yıllarca aradım. Sarhoşların alayından, beni maskara yerine koymaktan başka hiçbir belirtisini bulamadım. Şeyh güldü ve ona dedi ki, ey gönlü temiz saf kişi, bu ağaç bilgili kişilerdeki bilgi ağacıdır. Yani bilgi sahibindeki bilgidir. O bilgi ağacı çok büyük, çok yüksek, çok yayvandır. Allah'ın uçsuz bucaksız, her şeyi kaplayan büyük denizinden meydana gelmiş bir ağabey hayattır. Ey hiçbir şeyden haberi olmayan kişi, sen surete, görünüşe kapılmışsın da bilgi ağacını bayağı ağaç sanmışsın. O yüzden de o ağacın dalından meyve koparamamışsın. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz cennet ağaçlarından bir ağaca rastladığınız zaman onun gölgesinde oturun ve yemişinden yiyin diye buyurmuş. Sahabeden birisi, ya Resulallah, cennet ağacına biz hayattayken nasıl rastlayabiliriz? Yani bu hal bize bu dünyada nasıl mümkün olur diye sormuş. Peygamber Efendimiz de bu soruya cevap alarak, gerçek bir bilgisine rastladığınız zaman cennet ağaçlarından bir ağaca rast gelmiş olursunuz diye buyurmuş. Dikkat edersek bu hadisle Resulullah Efendimizin ilme ne kadar kıymet verdiği bir kere daha belirmiş olur. O bilgiye bazen ağaç, bazen güneş, bazen deniz, bazen de bulut adı verilir. Aslında o tektir. Fakat yüz binlerce eseri var, yüz binlerce belirtisi vardır. Belirtilerinin en değersizi, en aşağısı da ölümsüz bir ömürdür. O bilgi olarak tektir ama binlerce eseri izi olduğu için o tek bilginin sayısız adı var. Bir adam senin baban olur ama o bir başka birinin de oğludur. Bir başkasına kahırdır, düşmandır, başka birisine ise lütuftur, iyiliktir. Bir tek insan olduğu halde onun yüz binlerce adı vardır. Onun bir vasfını bilen diğer vasıflarına karşı kördür. Kim onu bir ad olarak ararsa, bir ada takılıp kalırsa, senin gibi ümitsiz diye düşer, perişan olur gider. Sen bu ağaç adına ne diye sarılıp kalırsın, ne diye muradına eremiyor, talihsiz olursun. İlim, bilgi Hakk'ın sıfatlarındandır. Sen addan geç de sıfatlara bak. O sıfatlar seni zata götürsün. Yani seni Hakk'a ulaştırsın. Halkın ayrılığa, aykırılığa düşmesi ad yüzündendir. Manaya ulaşan rahat eder. Üzümü her biri başka bir adla tanıyan dört kişinin üzüm için kavgaya tutuşmaları. Bir adam dört kişiye bir miktar para verdi. Bu para ile işinize yarayanı alın dedi. Dört kişiden biri, bu parayı Engür'e verelim dedi. Öbür arkadaşı Arap idi. Aksilik etme dedi, ben Engür istemem, inep isterim. Onlardan birisi Türk idi. Ben inep istemem, üzüm isterim dedi. Rum olan bir başkası, bırakın bu lafları dedi, bu parayla istafil alalım dedi. İstafil Rumca, inep, Arapça, Engür, Farsça, üzüm demektir. Derken, dört kişi birbirleriyle çekişmeye, dövüşmeye başladılar. Çünkü adların anlamından haberleri yoktu. Onlar ahmaklıklarından birbirlerine yumruk atıyorlardı. Çünkü bilgiden bomboş, bilgisizlikle doluydular. Orada çeşitli dil bilir, sır sahibi üstün bir er bulunsaydı onları uzlaştırır, barıştırırdı. Onlara derdi ki, ben bu parayla hepinizin istediğini alırım. Hiçbir art düşünceye kapılmadan, hile yoluna sapmadan gönlünüzü bana verirseniz bu paranız istediğiniz şeylerin hepsini yapar. Bu paranızla dördünüz de muradınıza erersiniz. Dört düşman uzlaşır, birleşir. Sizin her birinizin sözü ayrılık belirtir, savaş doğurur. Fakat benim sözüm uzlaştırır, birleştirir. Yazık ki Türk, Rum ve Arap'ın kavgasından Engür ve İnep şüphesi çözülemedi. Mana dillerini bilen bir Süleyman gelmedikçe bu ikilik ortadan kalkmaz. Hazreti Süleyman'a Allah tarafından peygamberlik verilince o bütün kuşların dilini bildi. Süleyman'a Allah tarafından peygamberlik verilince bütün kuşların dilini bildi. Onun adaleti zamanında Ceylan Kaplan'la dost oldu, savaşı bıraktı. Güvercin doğanın pençesinden emin oldu, koyun kurttan çekinmemeye başladı. Süleyman peygamber düşmanlar arasında arabulucu oldu. Onları barıştırdı. Bütün kuşlar arasında birlik görüldü. Ey azgın gafil! Sen bir karınca gibi ne diye tane peşinde koşup durmadasın? Aklını başına al da Süleyman'ı ara, onu bul. Madde peşinde koşana, yem arayana yem tuzak olur fakat Süleyman arayan hem Süleyman'ı hem de yemi elde eder, yani hakikati bulur. Şu ahir zamanda can kuşları, insanlar, halk bir an için olsun birbirlerinden emin değildir. Halk nefsani gıdalar yüzünden birbirine düşmüşlerdir. Bizim devrimizde de bir Süleyman var, bizi barışa o kavuşturur. Cevrimizi, cefamızı ancak o yok eder. Hiçbir ümmet yoktur ki kendilerine Allah'ın rahmetini müjdeleyen, azabından korkutan bir peygamber gönderilmesin. Cenab-ı Hak buyurdu ki, hiçbir ümmet yoktur ki o ümmette Hakk'ın halifesi, himmet sahibi, manevi güce sahip bir üstün varlık bulunmasın. Bu beyitte Fatır suresinin 24. ve İsra suresinin 15. ayetlerine işaret var. Vaktin Süleyman'ı can kuşlarının gönüllerini birleştirir ve onların gönüllerinde hiçbir toz ve pas bırakmaz. Hepsini safi ve berrak bir hale getirir. Onların gönüllerini ana gönlü gibi şefkatle doldurur. Peygamber Efendimiz Müslümanlar tek bir can gibidir diye buyurmuştur. Müslümanlar kardeştir. Takvadan başka aralarında bir üstünlük olamaz. Manasında bir hadis vardır. Feyzul Kadir. Cilt 6 sayfa 271. Tek bir can oldular ama Allah'ın Resulü yüzünden oldular. Yoksa her biri diğerine mutlak düşmandı. Peygamber Efendimizin kutluluğu yüzünden Ensar arasındaki düşmanlığın dostluğa çevrilmesi. Medine'de Evs ve Hazreç adlarında iki kabile vardı. Bunlar birbirlerinin kanını içecek can düşmanlarıydılar. Hazreti Mustafa'nın feyzi ve Müslümanlığın nuru ile onların eski kinleri yok oldu gitti. O düşmanlar önce bağdaki üzümler gibi, yani üzüm salkımındaki taneler gibi birbirlerine bağlıydılar, birbirlerinin kardeşiydiler. Müminler kardeştir sözünün tesiri altında kaldılar da sıkılmış üzüm taneleri gibi ezildiler, bir oldular. Müminler kardeştir, kardeşlerinizin arasını uzlaştırınız. Allah'tan korkun da Allah'ın merhametine ve rahmetine nail olun. Hucurat Suresi 10. Salkımdaki üzümler görünüşte birbirlerinin kardeşidirler fakat sıkılıp ezilince birleşirler, tek bir sıra olurlar. Kafir koruk ile mümin üzüm birbirine zıttır. Çünkü biri ekşi, biri tatlıdır. Fakat koruk olgunlaşıp da üzüm halini alınca aradaki zıtlık kalkar. O da üzümün iyi bir dostu olur. Taş kesilen, ham kalan koruğu Cenab-ı Hak ezelde kendisine iman tatlılığı verilmeyen kafire benzetmiştir. O ne kardeş olur ne de bir tek can olur. O kötülükte iğrenç bir dinsiz olur kalır. O iğrenç dinsizin gönlünde gizlediği şeyleri, kaderin sırrını söyleyecek olursam, dünyada akıllar şaşar, anlayışlarda fitneler kopar, insanlar sapıklığa düşer. Hakikati göremeyen kör kafirin sırrının söylenmemesi daha iyidir. Nasıl ki cehennem, dumanının İrem bağından uzak kalması daha hoştur. İrem bağı, At kavminden Şeddad'ın cennete benzesin diye Yemen'de yaptırmış olduğu bir köşk ile bahçenin adıdır. Buna direkli köşk adı da verilir. Bir kerpici altından, bir kerpici gümüşten imiş. Bahçesinde süt ile baldan dereler akarmış. Derelerde çakıl taşı yerine inciler varmış. Ümitsiz olmamak gerekir. Kafir koruklara da Allah acır. Onların içindeki istidatlı iyi koruklar sonunda gönül ehlinin nefes ve terbiyesiyle müminlere karışır. Bir tek gönül sahibi olurlar. Hepsi de üzüm olmaya koşarlar. Aradaki ikilik, yani korukluk ve üzümlük farkları ile beraber kin ve kavga da kalkar. Korukların hepsi de üzüm olunca kabuklarını yırtarlar, birbirlerine karışır, şıra olurlar. Böylece vahdet, birlik hepsinin vasfı olur. Böyle birleşme derecesine ulaşmayana dostu da düşman olabilir. Çünkü bu kimsede ikilik vardır. Fakat vahdet, birlik mertebesini bulanlar bütün insanları kendilerinden sayarlar. Kendileri gibi görürler. Hiç kimse de kendine düşman olup kendisiyle savaşa girmez. Bütün varlıkların yaratıcısına, küllün üstadının aşkına aferin, yüz binlerce zerreye birlik vermiş, onları birleştirmiştir. İnsanlar yollardaki toprak gibi dağınık idiler. Testi yapan üstadın eli onları topladı, bir testi haline getirdi. Fakat su ve çamurdan olan bedenlerin birleşmesi tam birleşme değildir. Ruhların birleşmesi ona benzemez. Burada buna benzeyen şeyleri örnek olarak söylesem, aklın karışacağından, anlayışın dağılacağından korkarım. Şimdi de bizi kurtaracak bir Süleyman vardır fakat biz o Süleyman'ı göremiyoruz. Şimdi de bir Süleyman vardır fakat biz uzağı görmek neşesine kapılmışız da önümüzde bulunan Süleyman'ı göremiyoruz. Uzağı görüş, yani yakını bırakıp uzağa bakış insanı kör eder. O da uyumuş bir kimsenin gözleri kapalı olduğu için önünü görmediği gibi gaflet gözümüzü kapamış da önümüzdekini göremiyoruz. Gaflet mana gözümüzü perdelediği için bizde bulunanı, bize bizden yakın olanı göremiyoruz. Biz ince ve derin sözlere dalmışız ve onların düğümlerini çözme sevdasına tutulmuşuz.